Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bir genç sahabiler programında beraberiz tekrar. Allah'a hamdolsun. Evet, Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'den bahsedeceğiz. Abbas radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası, hicretten 3 yıl önce Mekke'de bir çocuğu dünyaya geldi. Abbas radıyallahu anh onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme götürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu kucağına alarak dua etti. Abbas radıyallahu anh oğluna Abdullah ismini verdi. Aradan yıllar geçti. Mekke'de büyüyen Abdullah artık gençlik çağına adım atmak üzereydi. Babası Bedir Savaşı sonrası Müslüman olmuştu. Fakat Peygamber Efendimizin emriyle Müslümanlığını gizleyerek Mekke'de kalmıştı. Onun görevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'deki müşriklerin planlarını, yapmış oldukları tuzakları ve diğer şeyleri gizlice haber vermekti. Bu durum Mekke'nin fethine kadar sürdü ve Abdullah'ın babası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına Mekke'de çok önemli hizmetlerde bulunmuştur. Hicretin 8. yılıydı. Mekkeliler Hudeybiye barışının şartlarını hiçe saymaya başlamışlardı. Bu sırada Müslümanların korumasına giren Huza kabilesi ile Mekkelilerin korumasına giren Beni Bekir kabilesi arasında anlaşmazlık çıkmıştı. Huzalılar üzerine ansızın bir baskın yapıldı ve bu baskına Kureyşliler de yardım ettiler ve birçok kişi öldürüldü. Huzalılar durumu Peygamber Efendimiz'e bildirdiler ve yardım istediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yardım edileceğine dair onlara söz verdi. Mekkelilere ya Huza kabilesinden öldürülenlerin diyetlerini vermelerini ya da Beni Bekir kabilesini korumaktan vazgeçmelerini bildirdi. Fakat onlar her iki teklifi de reddettiler. Tabii bu anlaşmayı bozmak anlamına geliyordu. Hazreti Abbas radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin Ramazan ayında Müslümanlardan 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den yola çıktığını öğrendi. Nereye gidildiği hakkında ise kesin bir bilgi yoktu. Buna rağmen Hazreti Abbas, Efendimizin Mekke'ye geleceğinden ümitliydi. Yıllardır Müslümanlığını gizleyerek müşriklerle yaşaması onu iyice sıkmıştı. Ev halkı ve özellikle sevgili yavrusu Abdullah da aynı durumdaydı. Abdullah sık sık babasına Medine'ye göç etmeyi ve diğer gençler gibi kendisinin de Resulullah Efendimizin yanında bulunmayı çok istediğini söylüyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethederse bu onlar için artık rahat bir şekilde İslam'ı yaşam adına güzel bir fırsatın doğması demekti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusu ile daire şeklinde bir yol izleyerek gerçek hedefini gizli tuttu. Mekkeliler bundan dolayı hiçbir savaş hazırlığına girişmemişlerdi. Ama bunun yanında her an bir baskında bekliyorlardı. Mekke'yi çeviren dağların etrafına gelince gece bütün İslam askerlerinin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ateş yakmasını emretti. 10 bin ateş düşünün orada, müthiş bir manzara. Tabii durum için bilgi almak için gelen durum hakkında Ebu Sufyan bir tepeden onları gözlemledi. Baktı ki binlerce Müslüman ve karşı konulmaz bir güç var karşısında. Ve Ebu Sufyan tekrar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmeye karar verdi bu durum karşısında. Ebu Sufyan ve arkadaşı Abdullah Peygamber Efendimizin yanına girme çarelerini araştırmaya başladılar. Birçok kişiyi aracı yapmaya çalıştılar ama kimse onlara destek vererek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kızdırmak istemiyordu. Efendimizin eşi Ümmü Seleme radıyallahu anha onlar hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile konuştu. Dedi ki ya Resulallah, Birisi amcanın oğlu ve diğeri süt kardeşindir. Öbürü de halanın oğludur. Allah bunları sana Müslüman olarak getirdi. Bunlar senin katında halkın en yaramazı olamazlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bana onların ikisi de gerekmez. Amcamın oğlu benim haysiyet ve şerefimi sözleriyle ayaklar altına almaya çalıştı. Halamın oğlu da Mekke'de bana söylememesi gereken sözleri söyledi buyurdu. Çaresiz kalan Ebu Sufyan gidip Resulullah'ın kapısına oturup beklemeye başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu girip çıkarken çadırına gördükçe ondan yüzünü çeviriyordu. Ebu Sufyan Peygamber Efendimizin bana onların ikisi de gerekmez dediğini öğrendi. Hazreti Ali ona Yusuf aleyhisselamın kardeşlerinin af için söylediklerinin benzerini söylemesini öğütledi. Ebu Sufyan şöyle dedi: vallahi ya yanına girmeme izin verecektir ya da şu oğlumun elinden tutup yeryüzünde açlıktan, susuzluktan ölünceye kadar çekip gideceğiz. Sen benim hem akrabam hem de halkın en ulusu, yumuşak huylusu, en iyilikseveri ve cömertsin dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sufyan'ın bu sözlerini işitince her ikisine de merhamet etti ve kendilerinin huzuruna girmelerine izin verdi. Onlar da içeri girerek Müslüman oldular. Hazreti Abbas radıyallahu anh, Sultanlar Sultanı Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, Ebu Sufyan'ın şerefine çok önem verdiğini bilirsin. Bu yüzden ona bir şeyler lütfet dedi. Peygamber Efendimiz bunun üzerine şöyle buyurdu: kim Ebu Sufyan'ın evine girerse güvenliktedir. Kim Kabe'ye girerse güvenliktedir. Kim kendi kapısını kilitleyip içeride kalırsa güvenliktedir. Tabi Ebu Sufyan buna çok sevindi. İslam ordusu vadinin en dar yerinden geçerken Hazreti Abbas'a Ebu Sufyan'la birlikte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikisinin seyretmelerini emretti. Ebu Sufyan gördüğü ihtişam karşısında hayranlığını gizleyemedi. Sonra hızlıca Mekke'ye giderek güvenlik yerlerini halka söyledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesi Kasva'ya binerek ilerlemeye başladı. Kasva, Mekke'ye çok yakın bir yere geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a saygı için başını öne eğdi. Mu'te'de şehit olan Zeyd'in oğlu Üsame de tergisindeydi. Şehir bomboştu. Müslümanlarla birlikte Kabe'ye geldiler. Peygamberler Sultanı devesinin üzerinde Kabe'nin Hacerül Esved köşesine kadar vardı. Elinde bulunan ucu eğri değnekle işaret ederek Hacerül Esved'i selamladı ve tekbir getirdi. Müslümanlar da hep birlikte tekbir getirmeye başladılar. Mekke tekbir sesleriyle sarsıldı. Peygamber Efendimiz daha sonra susunuz diye işaret etti. O sırada müşrikler dağların tepelerinden Müslümanların ne yapacağını dikkatle izliyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi tavafa başladı. Tavafı tamamlayınca Kasva'dan indi. Makam İbrahim'de iki rekat tavaf namazı kılıp Zemzem kuyusuna geldi. Zemzem'den içtiği gibi abdest de aldı. Efendimiz abdest alırken Müslümanlar başına üşüşüp dökülen abdest suyunu yüzlerine sürüyorlar, yere bir damla bile düşürmüyorlardı. Müşrikler bu durumu görünce, biz hiçbir zaman böyle bir hükümdar ne gördük ne de işittik diyerek şaşkınlıklarını dile getirdiler. Peygamber Efendimiz bundan sonra Safa tepesine doğru ilerledi. Kabe'yi göreceği yere kadar ilerledi, ellerini kaldırdı, Allah'a hamd etti, senalarda bulundu ve dualar etti. Kabe'nin çevresinde malumunuz 360 put bulunuyordu. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e geldi ve buyurdu ki asan ile onlara dokun. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam elindeki asa ile putlara dokunurken hak geldi, batıl yok olup gitti buyuruyordu. Böylece bütün putları yıktı. Öğle vakti girince Bilal'e Kabe'nin üzerinde ezan okumasını emretti. Bilal sesini olanca gücüyle yükselterek ezan okumaya başladı. Müşriklerden bazıları Muhammed'in putları adamlara nasıl kırdırdığını ve şu kara köleyi Kabe'nin üzerinde nasıl bağırttığını görmüyor musun deyince Haris adında biri eğer Allah böyle olmasını istemeseydi elbette onu değiştirirdi dedi. Yüce Allah müşriklerin buna benzer bütün konuşmalarını Peygamber Efendimiz'e bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına vardı ve ben sizin söylediklerinizi biliyorum. Sen şöyle söyledin, sen de şöyle söyledin buyurarak onların söylediklerini birer birer haber verdi. Bu mucize karşısında oradaki müşrikler Müslüman oldular. Bunların içerisinde daha önce Efendimizin müjdesini verdiği kişilerden biri olan 20 yaşlarında bir genç de vardı. İsmi Attab. Fazilet sahibi, dirayetli, yönetimden anlayan bir gençti bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Huneyn Savaşı'na giderken bu genci Mekke'de yerine vekil bıraktı. Huneyn'de kısa süreli yaşanan bozgun sırasında kaçan Mekkelilerden bazıları Mekke'ye ulaştılar. Bu durum Mekke'de henüz Müslüman olmamış kimseleri çok sevindirdi. İşlerinden birisi artık Araplar ataların dinine dönebilirler. Muhammed düşmüş, ashabı da dağılmıştır deyince Mekke'nin genç vekili Attab, Muhammed öldürüldüyse Muhammed'in dini ayaktadır. Muhammed'in ibadet etmiş olduğu Allah diridir ve ölümsüzdür diyerek onları susturdu. Daha akşam olmadan Allah'ın yardımıyla Peygamber Efendimiz'in Havazinlileri yendiği haberi Mekke'ye ulaşınca buna en çok sevinen Attab olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umresini yapıp Mekke'den ayrılırken Attab'ı bu sefer Mekke'ye vali olarak tayin etti. 20 yaşında bir genci Efendimiz Mekke'ye vali yapıyor. Attab ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrı kalacağı için üzgündü. Ya Resulallah, beni niçin yanında götürmüyorsun deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam ey Attab, benim seni kimlere vali tayin ettiğimi biliyor musun diye sordu. Attab, Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Peygamber Efendimiz, seni Yüce Allah'ın ev halkına vali tayin ediyorum. Sen buna razı değil misin? Eğer onlar için senden daha hayırlı olanını bulsaydım, onu tayin ederdim buyurdu. Attab, Efendimizin buyurduğu gibi salih, bilgili, faziletli, son derece dinine bağlı bir genç olarak görevini en iyi şekilde sürdürmüştür. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah'ın bütün isteği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olmaktı. Bunun için her fırsatı değerlendirdi. Çünkü iki cihan güneşini iyi tanımak, bizzat ondan dini öğrenmek kadar güzel bir şey olamaz. Teyzesi Hazreti Meymune Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerindendi. Abdullah radıyallahu anh teyzesine misafir olarak Peygamber Efendimizin ev içindeki yaşantısını yakından görme fırsatı buluyordu. Resulullah'tan ayrı bir gün geçirmek Abdullah'a göre bütün dünyayı kaybetmek gibi bir şeydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte olduğunda ona hizmet eder, onu adım adım takip eder, Efendimizin neye ihtiyacı olduğunu kestirmeye çalışırdı. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest alacaksa abdest suyunu hazırlardı. Namazlar durduğunda arkasında namaz kılardı. Yolculuğa çıktığında bineğinin terkisinde yerini alırdı. Böyle bir yakınlığı vardı Efendimiz'e. Hazreti Abdullah bu birliktelik sayesinde bilgisini, edebini, terbiyesini ve eğitimini Peygamber Efendimiz'den alarak yetişti. Bunun sonucu olarak daha 20 yaşlarına geldiğinde Basra valiliği gibi önemli bir göreve gelecek bir bilgi, görgü ve idarecilik donanımına sahip olmuştur. Bir gün Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin abdest alacağını fark eden Abdullah radıyallahu anh hemen suyu hazırladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdestini aldı. Namaza başlayacağı sırada Abdullah'a yan tarafına durmasını işaret etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekbir alınca Abdullah işaret edilen yere değil arkasına ona uydu. Namaz sonrası Efendimiz Abdullah niçin benim yanıma durmadın diye sordu. Abdullah'ın verdiği cevap yaşının üzerinde bir olgunluktaydı. Ey Allah'ın Resulü, benim gözümde yan yana olmaktan daha üstün ve daha değerlisin. Onun bu edebine, saygısına ve güzel cevabına memnun olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah'ın başını okşadı ve mübarek ellerini kaldırarak onun bu zamana kadar yapmış olduğu hizmetleri de çok beğenmişti tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem takdir ediyordu. Ona şöyle dua etti. Allah'ım bütün ilim ve hikmeti bu başa ver. Ona tevil ve tefsiri öğret. Allah'ım insanoğluna verdiğin her ilim ve hikmeti bunun göğsünde topla. Ne muhteşem bir dua. Demek ki böyle bir Efendimiz'e yakınlık kesbetmiş, ona büyük hizmetler etmiş bir genç olarak Efendimiz ona böyle bir dua ediyor. Bunu hak etmiş tabi Abdullah radıyallahu anh. Demek ki kıymetli kardeşlerim, gençlerimiz büyüklere hizmet etmeliler. İslam büyüklerine gençlerimizi hizmete yönlendirmeliyiz. Efendim, hocalarına saygı göstermeliler. Ve onların dualarını almaya bakmalılar ki onların duaları bereketiyle Cenab-ı Hak onlara ikramlarda bulunacağını buradan anlıyoruz. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh büyüklere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izinden giden ilim ve irfan sahibi insanlara nasıl bir saygı içerisinde olunması gerektiğinin güzel bir örneğini sergilemişti. Böylece Sultanlar Sultanı'nın duasını alarak sahabi içinde ilmiyle tanınan biri olmayı hak etmişti. Efendimizin duasının bereketiyle gün geçtikçe Allah'ın kitabını en iyi bilen, onu en iyi anlayan kişi olduğu herkes tarafından ifade edilmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında onu ilmin sormaktan geçtiği ve anlayış sahibi olmanın önemini anlatan şu cümlelerle övüyordu. Abdullah olgun yaşta bir gençtir. Onun çok soran bir dili ve çok anlayışlı bir yüreği vardır. Evet, gençlerimize bunu tekrar hatırlatıyorum. Efendimiz nasıl bir genç onu övüyor. Demek ki genç İslam'ı öğrenmek için, dinini öğrenmek için çaba sarf etmeli. Bu da soru sorduğundan bellidir ki, denilmiştir ki soru ilmin yarısıdır. Yani soru soran insan merak ediyor demektir, öğrenmek istiyor demektir. Usulüne uygun şekilde soru sormalı ki öğrenebilsin. Ve tabii anlayış da çok önemli, onu da Allah'tan istemek lazım. Cenab-ı Hak gençlerimizi böyle anlayışlı etsin, yürekleri anlayışlı gençler etsin inşallah. Bu kadar olgunluğun, bilginin ve anlayışın sahibi Hazreti Abdullah birkaç yıl ancak Peygamber Efendimizle beraber olabilmiştir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin artık son yıllarıydı bu. Bu süre içerisinde bizzat onun muallimi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ileride alacağı önemli görevler için en güzel bir şekilde eğitmiş ve bir alim olarak onu yetiştirmiştir kıymetli kardeşlerim. Mesela bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle yolculuk yapıyorlardı ki Abdullah çoğu zaman Efendimizin bineğine binerdi. Burası çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah'a ve onun şahsında bütün gençlere hepimize şu tavsiyede de bulunmuştur. Buyurdu ki Efendimiz, oğulcum Allah'a karşı emir ve yasaklarına uyarak edebini koru. Bu edep çok önemli kıymetli kardeşlerim. Yani ibadetleri yapmak önemli ama ibadetteki edep insanı Allah katında Allah'a yaklaştıran bir özellik. Edep dinin temelinde yer alıyor. belki de en çok ihtiyacımız olan konulardan birisi. Yani farzları, vacipleri, sünnetleri öğreniyoruz. Bir de adab diye bir şey var. Namazın adabı mesela. Bütün ibadetlerin bir adabı var. Aslında onları da öğrenmek, öğretmek lazım kıymetli kardeşlerim. Bir diğer tavsiyesi Efendimizin, eğer sen Allah'a karşı edebini korursan, buyurur Efendimiz, Allah da seni dünya ve ahirette korur. Yine Allah'ın üzerindeki haklarını koru ki, onu karşında dünya ve ahiret kötülüklerinde Allah'ı koruyan olarak bulasın. Allah'ın üzerimizde hakları var. Yani bize Allah'a kulluk yapmamız gerekiyor. O kulluk haklarını korursak, haramlardan kendimizi korursak, Allah-u Teala da bizi korur inşallah. Yine Efendimiz buyuruyor ki Abdullah'a, bolluk ve rahatlık zamanında Allah'ı tanı. İnsanın en çok bu gevşek olduğu zamanlar, efendim herhangi bir kaygısının olmadığı zamanlar, boş olduğu zamanlardır ki şeytan onu kandırır, ibadetlere falan da fazla meyletmez. Halbuki o zamanlarda daha çok ibadete sarılmalı. İnsan bolluk ve rahatlık zamanında Allah'ı tanırsa buyuruyor Efendimiz, Allah da onu darlıkta tanır. Bir şey isteyeceksen onu Allah'tan iste. Bir yardım talep edeceksen Allah'tan yardım dile. Şimdi tabii burası çok önemli. Bazen biz isteklerimizi hemen insanlardan istiyoruz. Tabii ki vesilelere sarılacağız. Ama asıl Allah'ın verdiğini bilerek Allah'a dua boyutunu hiç ihmal etmeyeceğiz. Cenab-ı Hak'tan isteyeceğiz. Kullarından isterken de Allah'ın onları bizi vesile kılmasını düşüneceğiz. Bu tavsiye çok önemli kıymetli kardeşlerim. İnsanlar da biz de aciziz. Karşımızdaki insanlar da aciz. Ancak Allah-u Teala onun kalbine merhamet verirse bize istediğimizi verir. Yoksa veremez. Onun için asıl yardım Allah'tan talep edilmeli ve tabii ki vesilelere de sarılmalı. Bir yardım buyuruyor Efendimiz talep edeceksen Allah'tan yardım dile. Çünkü insanlar Allah'ın senin lehine yazmadığı bir hususta sana faydalı olmak için bir araya gelseler bu faydayı sağlamaya güçleri yetmez. İmanın en büyük şeyi bu işte kıymetli kardeşlerim, bunu bilmek. Bileceğiz ki biz bir şey istediğimizde bizim lehimiz olan bir durum söz konusu olduğunda, bizim faydamız olan bir şey söz konusu olduğunda, eğer Allah onu istemiyorsa, herkes bir araya gelse, bütün güçler birleşse onu bize veremez, onlara gücü yetmez. Yine bir zarar hususunda buyuruyor ki Efendimiz, Allah'ın sana yazmadığı bir zarar için insanlar bir araya gelseler, bu zararı vermeye güçleri yetmez. Kalemlerin mürekkebi kurudu ve sayfalar dürüldü. Demek ki koruyacak olan Allah. Eğer biz bir iyiliğe kavuşacaksak Allah'ın sayesinde kavuşacağız. Eğer başımıza bir sıkıntı gelecekse bu imtihanı da kimse engelleyemez. Ona da yine Cenab-ı Hakk'a sığınmamız gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Ve Efendimiz buyuruyor ki kalemlerin mürekkebi kurudu ve sayfalar dürüldü. Yani bu bir kader mevzu tabii ki. Kaderimizde ne varsa onu yaşayacağız. Bize düşen vazife yaşayacağımız bu hususlarda nasıl bir kulluk tavrı içerisinde olduğumuz. Allah korusun, Allah'a itaat halinde miyiz yoksa isyan halinde miyiz? Yine Efendimiz buyuruyor. Sen yakini bir imanla, tam bir rıza ile Allah için çalışmaya gücün yeterse bunu yap. Yakini iman ne demek? Yani Allah'a görüyormuş gibi bir iman halinde olmak ve Allah'tan bir rıza halinde olmak, şikayetlerden uzak olmak. Efendimiz bir gence bunu, bütün gençlerimiz aynı zamanda bunu tavsiye ediyor. Ve çalışmayı Allah için yapmak. Allah için çalışmaya gücün yeterse bunu yap buyuruyor Efendimiz. Ancak buna gücün yetmezse ki bu zirvesi olmuş oluyor, hoşuna gitmeyen şeye sabırda çok hayır vardır. Tabii gençlik bir dalgalı da dönem insanın. Birçok problemlerle de boğuştuğu bir dönem. İşte burada Efendimizin tavsiyesini sık sık okumak gerekir. Ve bak Efendimiz ne buyuruyor? Hoşuna gitmeyen şeye sabırda çok hayır vardır. Şunu da bil ki Allah'ın yardımı sabırladır. Yani sabretmeden muvaffakiyet olmaz kıymetli kardeşlerim. Ve gençlerimiz bunu daha çok bilmeliler. Hayatın gençlik en böyle dalgalı zamanları, bu dalgalar içerisinde boğulmak yerine sabırla yürümek gerekiyor, sabretmek gerekiyor ve sabrın sonu Allah'ın izniyle selamettir. Çünkü Efendimiz şu müjdeyi veriyor, ferahlık da sıkıntıyla birliktedir. Eğer sıkıntımız varsa mutlaka arkasından ferahlık gelecek. Gençlere soruyorsun, nasılsınız? Çok sıkılıyorum diyor. Sıkılıyorsak bil ki arkasından ferahlık gelecek. Ama sıkıntımızı neyle hafifleteceğiz? Allah'a sığınarak, kullukla, zikirle, ibadetle tabii ki. Zorlukla birlikte kolaylık vardır buyur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her yokuşun bir inişi vardır kıymetli kardeşlerim. Eğer bir zorlukla karşılaşıyorsak, bunun arkasından mutlaka bir kolaylığın geleceğine iman etmeliyiz ki o zorluğa katlanabilelim. Eğer bir karanlık varsa, gece varsa arkasından gündüz de vardır kıymetli kardeşlerim. Gençlerimiz bu tabii psikolojik olarak da bazen daha problemli oluyorlar o dönemde ve bunu bilmeliler. Tabii ki birçok aşamalara geçmeleri gerekiyor, birçok zorlukla karşılaşıyorlar. Bilecekler ki bu zorluklara sabretmeleri gerekir. Efendim işte üniversiteye kazanmak istiyorsa onun için bir çaba sarf etmesi lazım. Bazı zorlukları katlanması lazım ki üniversiteyi kazanabilsin. Üniversiteyi kazanıyor, bu kez üniversitede zorluklar başlıyor. Hayatta zorluklar bitmez. Ama her zorluğun arkasından mutlaka yeni bir kolaylık Cenab-ı Hak lütfeder ve sürekli bu şekilde devam eder. Zorluk varsa kolaylık da var, bunu bileceğiz. Ümitsiz olmayacağız. Ve Efendimiz son olarak şöyle buyuruyor. Bir zorluk iki kolaylığa asla üstün gelmeyecektir. Demek ki ümit var olmak gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya veda ettikten sonra Hazreti Abdullah ilim yolunda çalışmaya devam etmiştir. Bütün gayretiyle iki cihan sultanı Efendimizin yakın dostları sahabilerden hadisleri öğrenmeye çalışmıştır, bilgisini artırmaya yönelmiştir. Ve sonunda ilim toplantılarında en başlarda yer almaya başlamıştır. Sahabi alimlerin arasında çok özel bir yere sahip olmuştur. Çok genç yaşta, 15, 16, 17 yaşlarında. Abdullah, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabilerden birçok hadis öğrenmiş ve aktardığı hadislerin sayısı hayli kabarıktır. Abdullah bin Abbas, yani Efendimizin amcasının oğlu Abdullah radıyallahu anh'in son derece disiplinli ve muntazam bir çalışması var olduğu söyleniyor. İşlerini titizlikle yürüten bir genç ve bir plan dahilinde yapan bir genç. Yani plan çok önemli kıymetli kardeşlerim. Yani gençlerimizin tabii dağınık olmaları, sıkımlarının en büyük sebebi plansız olmaları. Hayatlarını planlamaları gerekiyor. Yıllarını planlamaları gerekiyor. Aylarını planlamaları gerekiyor. Haftalarını planlamaları gerekiyor. Günlerini, saatlerini planlamaları gerekiyor. Eğer böyle bir plan, bir ideal içinde olursa, ne yapacağını, neye kavuşacağını hedeflemişse, bu bir dua yerine geçer inşallah. Ve onlara da uyarsa çok büyük muvaffakiyetler gelir. Muvaffak olan, yüksek seviyelere çıkan gençler planlı gençlerdir. İşte bunun en büyük örneği Peygamberimizin yetiştirdiği bu sahabidir. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh. Kendisi yaptığı planına aynen uyardı. Haftanın belirli günlerinde geniş halk kitlesine dersler verirdi. O genç yaşında Arap dili üzerine uzmanlaşmıştı. Şiir üzerine, edebiyat üzerine de uzmanlaşmıştı aynı zamanda. Dini konular olduğu gibi. Ve bu konularda da konuşmalar yapacak seviyedeydi Abdullah bin Abbas radıyallahu anh. Yani gençlerimiz kendi dillerini iyi öğrenmeliler. Şiir bakımından zengin olmalılar. Edebiyat bakımından zengin olmalılar. Ama bu şiir ve edebiyat tabii ki yani kendi kültürümüzünden beslenmiş, kendi geleneğimizden beslenmiş, doğru anlamlandırılmış şiir ve edebiyat olmalı. Yani burada ona girmeyeceğim ama yani İslam büyüklerinin şiirlerini ezberleseler gençlerimiz kendi konularla ilgili çok güzel olur. Efendim İslam edebiyatını öğrenseler çok güzel olur. İslam dininin dilini de öğrenseler tabii ki ayrı bir güzel olur kıymetli kardeşlerim. Evet, Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, üçüncü halife Hazreti Osman radıyallahu anh devrinde yaptığı ilmi çalışmaların yanında Afrika seferine İslam ordusu adına elçilik vazifesiyle katılmıştır. Afrika'daki Bizans genel valisi Georgios ve adamlarıyla ilmi tartışmalar yapmıştır. Onlar Hazreti Abdullah'ın aklına, zekasına ve fikir kuvvetine, ilimdeki kudretine bakmışlar ve demişlerdi ki bu insan Arapların en derin alimidir. Böyle övmüşler, böyle övmekten kendini alamışlar. Böyle bir genç. İşte gençlerin karşısında ilim abidesi bir genç duruyor. Böyle bir örnek almak lazım. Yani bugün böyle gençlerimize çok ihtiyaç var. Çok yönlü yetişmiş gençlerimize ihtiyaç var. Yüzeysel bilgilerle değil, ilimde derinleşerek, efendim, dini bir bütün olarak, zahiriyle batınıyla öğrenerek, manevi boyutunda ihmal etmeyerek yetişen müstesna gençlere, genç modellere ihtiyacımız var. Gençlerimizin yani sadece zahiri ilimle yetiştirmeleri, kıymetli kardeşlerim, bu hedefi yakalayamıyor. Aynı zamanda tasavvufla da eğitilmeleri lazım. Tasavvufi bilgiyi de elde etmeleri lazım ki geniş bir dünya görüşüne sahip olabilsinler diye düşünüyorum acizane. Hazreti Abdullah radıyallahu anh iyi bir komutandı. İyi bir elçilik vazifesi yapmıştı. İyi bir alimdi. Efendim, valilik görevi yapmıştı. Devletin üst düzey siyasi görevlerinde bulmuştu. Ama bunlar onun ilmine mani olmamıştı. Demek ki alim olmak bunlar yapmaya engel değil. Bunları da hakkını vererek yapabilir bir alim. İlminin üstünlüğü ve derinliğiyle başta Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Osman radıyallahu anh olmak üzere sahabiler tarafından takdir edilmiş büyük bir gençtir, büyük bir alim gençtir Hazreti Abdullah radıyallahu anh. Onunla ilgili birçok çalışmalar yapılmıştır günümüzde de. Onun tefsiri de kıymetli kardeşlerim şu anda 5 cilt halinde basıldı. Onu da buradan duyurayım okumak isteyen gençlerimize. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh tefsiri toplandı, tefsirleri ve yayınlandı Türkçe olarak. Evet, programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.